Beşinci ayrım. Türkiye Komünist Partisi, TKP'm benim. Seni düşünüyorum. Sen dünümüz, bugünümüz, yarınımızsın. En büyük ustalığımız, en ince hünerimizsin. Sen aklımız, yüreğimiz ve yumruğumuzsun. Dünyada bir anılır şanlı soyun var. Sen küçük kardeşisin VKP'nin. Sen bana bugün mübarek alnındaki yara yerinle ve işçi bileklerinde zincir izleriyle göründün. Yürüyorsun dimdik, pırıl pırıl. Ömrümde yalnız seninle ve senin safında olmakla övündüm. Bu şiiri ezbere söyleyecek kadar çok okumasına karşın her okuyuşunda heyecanlanmaktan, gözleri dolacak kadar coşkuya kapılmaktan kendini alamazdı Beşir. Aslen Mardinliydi. O tatlı aksanı da olmasa kimse onun Kürt olduğunu anlayamazdı. Bir İsveçli kadar sarışındı. Açık mavi gözlerinin pek etkileyici olduğu söylenemese de kalkık küçük burnu, uçları adeta beyazmış gibi duran uzun kirpikleri ve biçimli kaşlarının dört parmak üstünden başlayan kıvırcık sarı saçlarının bu iri yarı genç işçiye sevimli bir hava verdiği inkar edilemezdi. Beşir'i gülümseyerek süzüyordu Cemil. Cenaze evini andıran bu odanın içindeki en renkli kişi diye geçirdi aklından. Beşir'in çaprazında oturuyordu. 25 yaşındaydı. Kuzguni siyah saçları, bıyıkları, buğday rengi tenini olduğundan daha esmer gösteriyordu. Yabancı öğrencilerin çoğu İspanyol sanmışlardı onu. Dizginleyemediği bir heyecanı vardı. Çoğu zaman coşkusu sağduyusunu bastırır, olmadık çıkışlar yapar, gereksiz tartışmalara neden olurdu. Bu heyecanın altında kendini gösterme duygusuyla yanıp tutuşan güçlü bir ego yatıyordu. Ama Cemil bu duygusunu devrimci romantizm diye açıklamayı daha uygun buluyordu. Teoriye yatkın bir zekası vardı. Bu niteliği onu zaman zaman ukalalaştırıyor, yoldaşlarının tepkisini çekiyordu. Ama kendisiyle öylesine meşguldü ki yoldaşlarının tavrını fark ettiği pek söylenemezdi. En iyi anlaştığı kişi Şerif'ti. Bazı konularda ters düşteler de Cemil'in bütün kolektiftekilere yetecek kadar fazla olan coşkusu, ülkede olumsuz bir çalışmanın içinden gelen Şerif'i de etkilemiş, bu deli dolu genç yoldaşı öz kardeşi gibi sevmeye başlamıştı. Turgut, Asaf'ın karşısındaki iskemleye yerleşmişti. Elindeki İngilizce Türkçe cep sözlüğüne bakarak yeni sözcükler ezberlemeye çalışıyordu. Yunanlı sevgilisi Eli ile daha iyi anlaşabilmesinin tek yolu İngilizce sözcük dağarcığını genişletmesiydi. Temiz bir yüzü vardı. Kolektiftekilerin çoğu gibi orta boyluydu. Siyah saçlarının tersine, bıyıkları parlak bakır rengiydi. Kıbrıslıydı Turgut. Belki de Eli'yi bu yüzden seçmişti. Aslında bu seçimin kıza ait olduğunu söylemek daha doğru olur. Çünkü Turgut da yabancı kadınlar karşısında Türk erkeğinin geleneksel tutukluğunu yaşadığı için Eli'den hoşlanmasına karşın ilk adımı atmakta duraksamış ama işi şansa bırakmak istemeyen Yunanlı komşusunun girişimleriyle bu ateşli aşk Moskova'nın soğuk ikliminde filizlenmeye başlamıştı. Eli'nin aşkına verdiği tutkulu karşılıktan da anlayabileceğimiz gibi Turgut soğukkanlı görünmesine karşın aslında ateşli bir çocuktu. Bu yüzden de kendi partisindeki yasal çatışma yerine TKP'nin fırtınalı yaşamını seçmişti. O da can gibi kurye olarak çalışıyordu. Kıbrıslı olduğu için daha az dikkat çekiyor, ülkeye kolayca girip çıkabiliyordu. Şu ana kadar kolektiften kimseyle takışmamıştı. Turgut'un uyumlu hali hemen herkesin dikkatini çekmiş, beğeni toplamıştı. Sekreter atanmadan önce oy birliğiyle muhtar seçilmiş, kolektifin yönetsel işleriyle ilgilenmişti. Bu işi pekala da iyi yürüttüğü söylenebilirdi. Ama sekreterin atanması uzadıkça Başta onu yetersiz bulan durmuş olmak üzere bazı yoldaşların tepkisini çeker olmuştu. Neyse ki sonunda parti merkezi Hikmet'i sekreter olarak atamıştı da büyük tatsızlıklara yol açılmadan Turgut yeniden kendi kabuğuna çekilip derslerine çalışmaya, sevgilisiyle rahatça birlikte olmaya başlamıştı. Spor karşılaşmalarında grubun aranan elemanlarından biriydi. Özellikle de futbolda amatör bir kümede oynayacak kadar yetenekliydi. Ama Moskova'da ona gerekli olan futbol değil, İngilizce ve Marksist teoriydi. Hangisi daha önemli diye sorarsanız, sanırım Turgut elinin iri siyah gözlerini anımsayarak uzun uzun düşünür. Sonra da bunu kestirmek gerçekten de zor yoldaş derdi. En son Nejat girdi içeriye. En uzun boylu olanlarıydı. Kumraldı. Henüz 26'sında olmasına karşın saçları şimdiden açılmaya başlamıştı. İstanbul'da yaşıyordu. Ailesi yıllar önce Bulgaristan'dan gelmişti Türkiye'ye. O da Cemil gibi çocuk denecek yaşta atılmıştı kavgaya. Lise çalışmasında her kademede bulunmuş, önemli bir görevdeyken artık yaşının büyüdüğü gerekçe gösterilerek alınıp kenara konulmuştu. Buna hiç itiraz etmemişti. O, verilen her görevi yerine getirmeye hazır, su katılmamış bir parti işçisiydi. Eğitime gelmesi de büyük bir özveri işiydi zaten. Kimse ona önceden Moskova'da eğitime gideceğini, buna göre hazırlık yapmasını söylememişti. Oysa Moskova'ya gelecek yoldaşlara en az birkaç ay önceden haber verilir, ona göre hazırlıklar yapılırdı. Gerçi parti Nejat'ı eğitime yollamayı düşünüyordu ama bu yıl gideceklerin arasında yoktu. Son anda listedekilerden birinin gitmesi tehlikeye girince parti sorumlusu hemen o gün Nejat'ı çağırıp "Bu akşam Moskova'ya eğitime gidiyorsun." deyivermiş, arkasından da eklemişti. "Bak, her yoldaşa kısmet olmaz bu." Nejat şoke olmuştu. Çünkü daha 2 gün önce bir kızı dünyaya gelmişti. Bu durumu karısına nasıl açıklayacaktı? Hadi onu açıkladı, ya çalıştığı şirkete ne diyecekti? Ama parti kararıydı. Uymamak olmazdı. Önce çalıştığı yere gitti. Babasının çok rahatsız olduğunu, onun işini devralması gerektiğini söyledi. Yarım maaşını da içeride bırakarak ayrıldı şirketten. Eve gitti, durumu karısına anlattı. Ağladı kadıncağız. Sonra ne yapalım? Madem parti kararı deyip kocasının bavulunu hazırlamaya başladı. Akşam üzeri yoldaşıyla görüşüp sahte pasaportunu aldı Nejat. Bir tek yakınma sözcüğü bile çıkmamıştı ağzından. Gece yarısı Bulgaristan'a giden trende pencere kenarına oturmuş, ay ışığının altında bitip tükenmek bilmeyen verimli tarlaları seyrediyordu. Ama aklı karısı ve kızında kalmıştı. Moskova'ya gelince kolektiftekilerle hemen uyum sağlamıştı. Kağıt oyunlarını iyi biliyordu. Bilardo'ya yatkındı. Gerçi yaşı ilerlemişti ama hala lise yıllarının çalışma alışkanlıklarını sürdürüyor. Bu davranışları zaman zaman komik durumların ortaya çıkmasına neden oluyordu. Buna rağmen kimse ona kızamıyor. İçindeki çocuğu koruyan bu yoldaşa hemen herkes sempatiyle bakıyordu. Nejat içeri girerken Hikmet soru dolu bakışlarını ona dikmişti. Nejat biraz öfkeli bir tavırla ellerini yana açarak "Yok," dedi. "Adam hiçbir yerde yok. Bilardo salonuna baktığım yok. Ekvatorlu Luis ile İsrail'le Jacob maç yapıyorlardı. Onlara sordum görmemişler. Yer yarıldı da içine girdi sanki." "Bence yerin dibine değil de başka bir yere girmiştir," dedi Cemil hınzırca. Şerif arkadaşının neden bahsettiğini anlamış, gülümseyerek başını öne eğmişti. Asaf sert bakışlarını Hikmet'e dikerek sordu. "Moskova'ya inmemiştir, değil mi?" Parti kararı kesindi. Hiçbir yoldaş tek başına siteden ayrılamazdı. Hikmet sıkıntılı ama kesin bir tavırla yanıtladı. "İnmemiştir, bunu yapamaz." Nejat'a dönerek sürdürdü sözlerini. "Belki Afganların yanındadır." "Belki," dedi Nejat. Kerem'in yanına otururken. Ama sitedeki bütün grupları tek tek dolaşamazdım herhalde. Bütün gözlerin üzerine çevrildiğini hissetti. Savunma zorunluluğu duydu. Hem onlar çoktan uyumuştur. İnsanlığı rahatsız edemezdim ya. Gözler hala üzerindeydi. Birden anımsamış gibi. Ha yahu, dışarıda iki Sovyet vatandaşı gördüm. Tanıyan var mı? Kim onlar? Asap söz konusu kişilerin Mehmet'in odasını aramaya gelen Viktor'un adamları olduğunu anlamıştı. Onlar görevliler dedi. Binada tamir edilecek yer var mı? Onlara bakacaklarmış. Gece yarısı mı? Dedi Şerif şu kuşkuyla. Ortalıkta karanlık bir şeylerin döndüğüne kesinlikle emin olmuştu artık. Bu adamların da işlerine akıl sır ermiyor dedi Cemil. Duyduklarında Hinoğlu hin bir gülümsemeyle dudağına yapıştı. Gördüğünüz gibi yenilenme süreciyle birlikte Sovyet insanları gece gündüz demeden çalışıyor diye espri yapmaya kalktı Beşir. Ama kimse gülmedi. Nejat sıkıntıyla yün gömleğinin cebinden sigarasını çıkardı. Yakacaktı ki Leonid öksürmeye başladı. Öksürük sesleri Asaf'ın beyninde yankılandı. Migreni tutmak üzereydi. Yüzünü buruşturarak Nejat'a döndü. Yoldaşlar, mümkünse sigara içmeyelim, dedi. Nejat bir an alınmış gibi kaş altından süzdü masadakileri. Asaf sözlerini sürdürdü. Sigarası yananlar da söndürürse iyi olur. İçeride göz gözü görmez hale geldi. Sigara içmeyen azınlık bu talebi gönülden destekledi. Sigara içen çoğunluktan bazıları humurdansa da hepsi birer fırtına çekip ellerindeki izmaritleri kül tablolarına bastırdılar. Sağlığına dikkat eden Can bununla da yetinmedi. Kalkıp odanın geniş pencerelerinden birini ardına kadar açtı. İçerisi bir anda soğudu. Ama soğuk Can'ın umrunda değildi. Pencereden içeri donan havayı içine çekerek söylendi. Mis gibi kar kokuyor. Leonid dalgınlığından sıyrılıp Can'a baktı. Bu sözleri küçükken annesinden defalarca duymuştu. Sabah kalkıp da kapılarının önüne kadar yığılan karları görünce sevinçle mırıldanırdı annesi. Mis gibi kar kokuyor. Küçükken bir anlam veremezdi bu sözlere. Karda kokar mıydı canım? Ama üniversiteye girdiği yıl ilk aşkı, ilk göz ağrısı, sonradan karısı olacak Larisa'yla donmuş Moskova ırmağı boyunca yürürken o da duymuştu kar kokusunu. Bunu annesine anlatınca da işte şimdi tam bir Moskovalı oldun demişti yaşlı kadın. Kar kokusunun farkına varmayan Moskovalı mı olurmuş? Ama sonra kanıksadığından mıdır, unuttuğundan mıdır, yaşamın ağırlığından mıdır bilinmez, duymaz olmuştu. İnsanı serin, yumuşacık dinginliğiyle saran o belli belirsiz kokuyor. Yeter artık kapat şunu diyen Nejat'ın sesiyle sıyrıldı düşüncelerinden Leonid. Hepimizi hasta edeceksin. Can acele etmedi ama bu kez uyarı Asaf'tan geldi. Can yoldaş, kapat pencereyi de başlayalım. Can istemeye istemeye pencereyi kapatırken Asaf da yanında oturan Hikmet'e döndü. Durmuş olmadan başlamak zorundayız, dedi. Hikmet tedirgindi. Bir şeyler söyleyecekti ki yüzünde yapılan işe anlam veremeyen bir ifadeyle Şerif atıldı. Yalnız durmuş değil, Mehmet de yok. Leonid'in dudakları belli belirsiz titremeye başlamıştı. Hikmet sıkıntıyla sağ elini çenesine götürüp farkında olmadan ağzını kapatmıştı. Asaf bakışlarını önce Şerif'e çevirdi, sonra odadakilere döndü. Sanki herkesi tek tek süzer gibiydi. Ama aslında kimseyi gördüğü yoktu. Büyük felaketler karşısında bile metanetini yitirmeyen, kararlı bir önder gibi davranmak istiyor ama kaşlarını kaldırışından parmaklarını oynatışına kadar bütün bedenini etkileyen bir çekimserlik ona engel oluyor. Cinayetin etkisinden bir türlü kendisini kurtaramıyordu. Zaten toplanmamızın nedeni de diyerek bir deneme yaptı ama güvenli bir ses tonuyla girdiği cümlenin daha üçüncü sözcüğünde sesi titremeye başladı. Açıklamasının sonunu getiremedi. Bir süre duraksadı. Derin bir soluk alarak "Toplanmamızın nedeni Mehmet yoldaş." diyerek güç bela bitirebildi cümleyi. Odadakilerin yüzleri gerilmiş, bakışlar Asaf'ın dudaklarını kenetlenmişti. Artık kötü bir şeyler olduğunu sezinlemişlerdi ama içlerinden biri de çıkıp neler oluyor diye soramıyordu. Asaf'ın yapmacık metanetini korumaya çalışan son çizgiler de yumuşamış, yüzü bir bozgun habercisinin yılgın ifadesini almaya başlamıştı. Rahatsız edici bir boyuta ulaşan sessizlik, merakına herkesten önce yenilen Şerif'in sorusuyla bozuldu. Ne olmuş Mehmet'e? Bir an hissedilen duraksamayı da saymazsak, sesi o kadar doğaldı ki odanın gerilimi biraz yumuşar gibi oldu. Ya da Asaf böyle düşündü. Derin bir soluk alarak konuşmaya başladı. "Mehmet yoldaş," dedi ama yine de hemen açıklayamadı. "Mehmet yoldaş," diye tekrarladı. Bu yinelemeler konuşması için ona güç verir gibiydi. Mehmet yoldaş öldü. 8. bölüm. Mehmet yoldaş öldü. Asaf'ın dudaklarından dökülen bu üç sözcük odada ürkütücü bir sessizliğe yol açtı. Odadakiler dehşetten fal taşı gibi açılmış gözlerle birbirlerine baktılar ama içlerinden kimse çıkıp bir şey soramadı. Beklenmedik bir olay, hele de bu bir ölümse ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın, işitilmesiyle kavranması arasındaki süre sıradan bir habere göre daha uzun oluyordu. "Cesedini Leonid bulmuş," diye sürdürdü konuşmasını Asaf. Biraz rahatlamış görünüyordu. "Bizim kaldığımız binanın önünde." Asaf konuşmasını sürdürecekti ki gözlerin Leonid'e çevrildiğini, kimsenin onu dinlemediğini fark edince susarak o da Rus öğretmene bakmaya başladı. Leonid suçüstü yakalanmış gibi iki kez yutkunduktan sonra "Pencereden gördüm," dedi titrek bir sesle. "Köprünün üzerindeydi. Karanlıktı. Önce seçemedim. Aşağı indim. Baktım. Baktım bizim Mehmet." "Nasıl ölmüş?" diye sordu Şerif ağlamaklı bir sesle. Demir bir çubuk sırtında." Sözcüğü düzeltti. "Sırtına demir bir çubuk saplanmış," dedi. Yerlerde kanlar içinde yatan Mehmet'in cesedi geldi Şerif'in gözlerinin önüne. "Bu akşam üzeri buzlukları kırdığımız demir çubuklardan biri sırtına saplanmış," diye sürdürdü Leonid. "Saplanmış mı?" dedi Can araya girerek. Yakışıklı yüzü şaşkınlıktan allak bullak olmuştu. "Evet, sırtından girmiş." Anlatırken demir çubuk ona saplanmış gibi acıyla yüzünü buruşturmuştu Leonid. "Öldürülmüş mü?" Bu ürkek fısıltının kimin ağzından çıktığı belli olmadı. Belki de herkes kendi kendine bu soruyu sormuştu da içlerinden yalnızca biri düşüncesini dile getirebilmişti. Mehmet bir kazayla ya da doğal nedenlerle ölmüş olsaydı, yoldaşları buna üzülecekler, günlerce olayın etkisinden kurtulamayacaklardı. Ama öldürülmüşse, bu aynı zamanda burada bulunanların da tehlike altında olduğu, her an içlerinden birinin daha cinayete kurban gidebileceği anlamına geliyor. Bir yoldaşın kaybından duyulan üzüntünün yanı sıra kendi can güvenlikleri için duydukları derin kaygı da içlerini kemiriyordu. "Ne yazık ki öyle," diyen Asaf yetişti ağlamamak için kendini zor tutan Leonid'in yardımına. Onu kim öldürmüş olabilir diye öfkeyle söylendi Can. Arkadaşına duyduğu üzüntü kendine yönelen tehditten daha mı ağır basmıştı yoksa öldürülme olasılığını hiç mi aklına getirmemişti? Belli olmuyordu. Yabancılardan biri olmalı diye söylendi Hikmet kesin bir tavırla. Kendi kolektifinden birinin böyle bir cinayet işlemiş olmasını düşünmek bile istemiyordu. Bildiğim kadarıyla yabancılarla hiçbir sorunu yoktu, dedi Şerif. Bu konuda farklı düşünceler olduğunu belli ederek. Pepe'yi unutma, dedi Beşir. Sesi öfke doluydu. Yılbaşında sevgilisiyle dans etti diye boğmaya kalktı, dedi Mehmet'i. Ertesi gün oğlan gelip özür diledi diye karşı çıktı Şerif. Sonra da Pepe ile dost oldular. Hatta birlikte gidip yeşil Brezilya çayı bile içtik odalarında. Ya Mehmet'i herkes severdi diye yakındı Turgut. Hiç kimseye bir kötülüğü yoktu ki. Sesi titremeye başlamıştı. Belki de dedi dalgınlıktan sıyrılmış bir ses tonuyla Cemil. Belki de onu faşistler öldürdü. Faşistler mi? Diye sordu Can. Düşünsenize, Türk müteahhitleri Moskova'da inşaatlar yapıyorlar. Onların çalışanları arasına karışıp saçma dedi Asaf araya girerek. Bizim burada kaldığımızı nereden bilecekler? MIT söylemiştir ya da CIA. Biliyorsunuz faşistleri taşeron olarak kullanıyorlar. Ben de sanmıyorum dedi Şerif. Biz terörist bir örgüt değiliz ki. Bilemiyorum, dedi Cemil gözlerini yere indirerek. Junta bizi yıldırmak için her tür saldırıyı dener gibi mi geliyor? Öyle ya da böyle gitti yoldaşımız, dedi Beşir yazıklanarak. Bu akıl yürütmeleri gereksiz bulduğu her halinden belliydi. Onu ne kadar tanıyorsunuz? Diyen bir ses duyuldu. Aynı anda bütün gözler Kerem'e çevrildi. Kerem uzandığı divanda güç bela doğrulmuş, yanıt arayan bir adamın merakından çok, odadakilerin tavrını benimsemeyen, hatta bir parça küçümseyen bakışlarla arkadaşlarını süzüyordu. Cemil bir şeyler söyleyecekti ki Beşir ondan önce davrandı. Ne demek istiyorsun yoldaş? Diye sordu anlamaya çalışan bir ifadeyle. Kerem alabildiğine sakindi. Mehmet'i diyorum. Ne kadar tanıyorsunuz? Mesela sen, Beşir yoldaş. Onun gerçek ismini biliyor musun? Ne iş yapardı? Karısı, çocukları var mıdır? Nereye varmak istiyorsun yoldaş? Diyerek Hikmet kesti sözünü. Kerem onu takmadı. Necdet'e dönerek sürdürdü konuşmasını. Daha bir hafta önce yemek kuyruğunda onu bencil diye suçlayan sen değil miydin? O başka diye karşı çıkacak oldu Beşir. Başka mı? Hadi o başka. Ya sen Necat yoldaş? Mehmet sosyal psikoloji dersinde çok konuşuyorsun dediğinde aranızda geçen sert tartışmayı ne zaman unuttun? Kerem'i ciddiye almayan Necat sayıklıyor diye mırıldandı. Sayıklamıyorum dedi Kerem keskin bakışlarını Necat'a dikerek. Sayıklamıyorum ama öfkeleniyorum. Sen ne diyorsun be? Diye gürledi Cemil iskemlesinden yarı doğrularak. Mehmet öldü diye neredeyse sevineceksin. Cemil'in sözleri Kerem'i zıvanadan çıkarmaya yetmişti. Hasta haline bakmadan kavga edecekmiş gibi doğruldu. Bir şeyler söyleyecekti ki, yoldaşlar lütfen sakin olalım diyen Asaf'ın müdahalesiyle sustu. Odadaki gerginliğin kötü bir yerlere varacağını sezinleyen Şerif, ötekilere fırsat vermeden atıldı. Kerem yoldaş, dedi yumuşak bir ses tonuyla. Sen rahatsızsın, gidip uyusan. Kerem alınmış gözlerle baktı Şerif'e. Yazık, beni bir tek senin anlayacağını sanırdım, dedi. Sonra tehdit edercesine baktı Şerif'e. Belki de anlıyorsun ama bunu söylemek işine gelmiyor. İyi değilsin yoldaş. Git yat, sonra tartışırız diyecek oldu Şerif. Ama Kerem aldırmadı. Siz de iyi değilsiniz. Sayıklıyor diye tekrarladı Necat. Kendinde değil diye onu destekledi Turgut. Siz kendinizde değilsiniz diye yeniden sesini yükseltti Kerem. Ne kendinizi ne yoldaşlarınızı sanıyorsunuz. Sustu. Yorulmuş gibiydi. Başı önüne düştü. Bir süre öylece kaldı. Odada kimse konuşmuyor. Herkes onu izliyordu. Sonra yanında oturan Necat'a döndü. Dudaklarında yenilmiş bir gülümseme belirdi. Eliyle arkadaşının dirseğine dokundu. Belki de sen haklısın dedi. Belki de sayıklıyorum. Yanıt beklemeden döndü, gözlerini kapattı. Sanki benim için tartışma bitti der gibiydi. Başka zaman olsa Kerem'in davranışını yadırgamaz gülüp geçerlerdi. Ama ölmüş bir yoldaşın ardından yaptığı bu konuşmayı kaldırmak güçtü. Yine de kimse bulaşmadı Kerem'e. Odayı yeni bir suskunluk dalgası kaplamış, sıkıntı elle tutulacak kadar belirginleşmişti. Birinin duruma müdahale etmesi, bu moral bozucu havayı dağıtması gerekiyordu. Bu işi Asaf yaptı. Yoldaşlar dedi, sesi tok çıkıyordu. Kendini adam akıllı toparlamıştı. Biliyorum, hepimiz için ağır bir durum. Ama sakin olmalıyız. Düşman hiçbir yerde peşimizi bırakmıyor. Hatta burada sosyalizmin ana vatanında bile yoldaşlarımızı katletmeyi sürdürüyor. Soğukkanlı olmalıyız. Sovyet güvenlik birimleri olayı soruşturmaya başladılar bile. Ben de parti merkezine telefon edip durumu bildirdim. Durumu değerlendirmek için hemen toplanacaklar. Peki biz ne yapacağız? Dedi Şerif gergin bir yüz ifadesiyle. Bekleyeceğiz. Soruşturmayı yürütenlere yardımcı olacağız. Şerif duymazlıktan gelerek Hikmet'e döndü. Kendi aramızda toplanıp bir değerlendirme yapmamız gerekiyor mu? Hikmet Şerif'in ne demek istediğini anlamamıştı. Bir şeyler söyleyecekti ki Asaf atıldı. İşte toplandık ya, her şeyi burada konuşabiliriz. Hayır, konuşamayız. Bu bizim hücrenin toplantısı değil. Asaf sinirlenmeye başlamıştı. Peki ne toplantısıymış bu? Bu parti merkeziyle okul yönetimini bilgilendirme toplantısı. Sen merkez komitesinden olabilirsin ama bizim kolektifin üyesi değilsin diye sürdürdü sözlerini Şerif. Son olarak Rus öğretmene döndü. Bunu bir saygısızlık olarak almayın lütfen Leonid yoldaş. Ama siz de bu parti örgütünden değilsiniz. Ölen yoldaş bizim kolektifin üyesi. Konu öncelikle bizim aramızda tartışılmalı. Haklısınız, dedi Leonid çekingen bir sesle. Ben yalnızca açıklama için geldim buraya. Asaf'ın yüzü sıkıntıyla buruştu. Şerif'in işgüzarlığından çok Leonid'in uzlaşmacı tavrına bozulmuştu. Ama kendini tuttu. Bak yoldaşım, dedi Şerif'e bakarak. Sesinde dozu yerinde bir ciddiyet seziliyordu. Bence acele etmeyin. Şu soruşturma bir ilerlesin. Parti merkezi durumu bir değerlendirsin. Sonra. Anlamıyor musun yoldaş? Diye gürledi Şerif. Asaf'ın tersine öfkesini gizlemeye gerek duymadan konuşuyordu. Sonrası olmayabilir. Burada söz konusu olan bizim yaşamımız. Tartışmalıyız. Gerekirse önlem almalıyız. 5. ayrımın sonu.